Aynen yani.
İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa'dan canlı olarak yayınlanan Adnan Oktay ile Ramazan Sohbetleri'nde yine sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza www.musaberleri.com, Nefsehir Keyif FM 92.7, Bingöl FM 102.0, Erzurum Radyo Süper Kanal 99.9, Enerji Radyo 99.0 Ordu, Adana Ceyhan CRT TV ve Radyo, Mardin Kanal 47, Sakarya Kanal 54'ten programımız canlı olarak yayınlanıyor. Konuklarım Sayın Akın Gözükan, Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ve Sayın Serdar Dayanık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasıl başlamak istersiniz?
Evet, Akın Hocam bir videosu var.
Şimdi bir anlatım var ya, evet. Evrimle ilgili. Evet. Şimdi evrimi zaten biz her gün anlatıyoruz. Yani hocamızın bütün kitaplarında net bir şekilde yazıyor zaten delilleriyle. Evrim diye bir şey kesinlikle yok. Yani evrimin hiçbir delili yok. Fakat delilinin olmaması dışında, yani evrimin destekleyecek bir delil olmaması dışında, aynı zamanda insanlığa getirdiği çok büyük belalar var. Yani 150 sene önce ortaya atıldığından beri, aslında daha eskiye dayanmasına rağmen, dünya savaşlarının veyahut da pek çok katliamların fikirsel temelini oluşturmuş şu ana kadar. Şimdi biz onunla ilgili bir sunum var. Ondan bahsedebiliriz biraz.
Çok iyi olur.
Şimdi Sümerlerden kalan Enuma İliş adlı yazıtta anlatıldığına göre ilk başta bir su karmaşası vardı ve bu karmaşasının içerisinden birdenbire Lahu ve Lahamu adlı tanrılar ortaya çıkmıştır. Allah'a tenzih ederiz tabii bunların inanışları bu şekilde. Şimdi burada anlatılan aynı evrim teorisinin anlattığı şey. Yani bir su karmaşası içinden bir şeyin, bir canlılığın çıktığını iddia ediyorlar. Bu da Sümerlerden gelen bir inanış. Ve de işte evrim teorisinin de zaten şu anda söylediği aynı. Darwin kendi zamanında yine evrim teorisini ortaya atarken bu görüşlerden çok fazla etkileniyor. Aynı zamanda Malthus denen bir iktisatçı var. Onunla da ilgili etkilendiği noktalar var. O kendisi belirtmiş zaten kitabında. Orayı da okuyalım. Malthus'un nüfusla ilgili çalışmasını okumaya başladım. Ve hayvanlarla bitkilerde sürekli gözlemlediğim hayatta kalma mücadelesini düşündüğümde bir an farkına vardım ki bu koşullar altında uygun varyasyonlar korunacak ve uygun olmayanlar yok edilecekti. Bunun sonucunda ise yeni türler ortaya çıkacaktı. Buradan sonradan üzerinde çalışabileceğim bir teoriyi sonunda elde etmiştim. Şimdi Malthus'un şöyle bir iddiası var. İşte yeryüzü kaynakları kısıtlı. İşte biz insanlar olarak da bizim sınırsız ihtiyaçlarımız var. Bu sınırsız ihtiyaçlar bu kısıtlı kaynaklarla hiçbir şekilde karşılanamaz. Dolayısıyla işte hastalıklar, savaşlar, kıtlıklar, bu tarz işte insanların ölümüne neden olan her şey aslında desteklenmeli diyordu. Yani onların önüne geçilmemeli deniyor. Mesela birisi hasta oluyorsa, yani o kadar işte üzerinde durulması gereken bir durum değil. Yani ona doktorların uğraşması anlamsız. Veyahut da işte akıl hastalarına, o tarz insanlara karşı da çok fazla acımasız davranılması gerektiğini iddia ediyordu Malthus. Çünkü zaten kaynaklar sınırlı. Biz bir de onlarla paylaşmaya kalkarsak zaten bütün kaynaklarımızı bitireceğiz gibi bir mantık ileri sürmüştü. Darwin de ondan etkilendiğini ve kaynakların düzgün kullanılması gerektiğini burada söylüyor.
Ama daha sonra bunun böyle olmadığı biyolojik olarak, evet, anlaşıldı zaten. Zoolojide özellikle hayvan topluluklarının içinde Malthus'un iddiası, yaşam kaynakları aritmetik olarak çoğalırken topluluğun nüfusu geometrik olarak çoğalır iddiasındaydı.
Evet.
Bunun yani hayvan toplulukları incelendiğinde böyle olmadığı anlaşıldı. Özellikle belli hayvan grupları, mesela yiyecek kaynakları sabitleniyor ya da azalıyor. O zaman kendi içinde bir nüfus dengelemesine gittiği anlaşıldı. O hayvan topluluğunun, evet, sürünün. Diyelim işte bir zebra topluluğu var. O zebra topluluğu bir süre sonra kendi nüfusunu dengelemeye başlıyor. Yani üreme hızını düşürüyor. Olduğu anlaşıldı. Bu bir otokontrol sistemi. Hiç de öyle Malthus'un iddia ettiği gibi bir şey olmadığı anlaşıldı doğada.
Evet. Evet. Şimdi Stephen Jay Gould isimli bir evrimci, çok da bilindik bir evrimcinin söylediği bir söz var. Şunu diyor. 1859 yılında türlerin kökeninin yayınlanmasından sonra esaret, kolonileşme, ırk farklılıkları, sınıf mücadelesi ve cinsel roller hakkındaki tartışmalar bilim bayrağı altında yürütülmeye başlandı diyor. Yani bilimle alakası olmayan pek çok konu artık bilimin bir konusu olmaya başladı. Buna dikkat çekiyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. yapılan katliamlar, işte insanların öldürülmesi veyahut da hastalara bakılmaması, sakatların toplu bir şekilde öldürülmesi, bunların hepsi sözde bilimsel temele dayandırılarak yapılacaktı. Şimdi orada ona dikkat çekiyor. Darwin'in bir arkadaşı yine Türlerin Kökeni kitabını okuduğunda şöyle bir yorumda bulunuyor. Daha hiçbir şey yok ortalıkta. Yani Darwinizmle ilgili hiçbir şey yapılmamış. Sadece Türlerin Kökeni kitabı çıkmış. Şöyle bir öngörüde bulunuyor. Bu kitap toplum tarafından genel bir kabul gördüğü takdirde dünyada daha önce hiç görülmemiş şekilde insan ırklarında bir soykırım yaşanacaktır diyor. Böyle bir öngörüsü var. Bakalım gerçekten de öyle olmuş mu? Şimdi yine Darwin'in Darwinizmin işte insanlara nasıl bir yol göstermesi gerektiğiyle ilgili kendi çapında açıklamaları var. Tabii felaket açıklamalar. Şöyle diyor Darwin. Yabanıl insanların vücutça ve kafaca zayıf olanları eleni verir. Şimdi böyle bir şey yok bir kere. Yani bu kendi iddiası. Yani kafası küçük olanlar ölür diyor. Öyle bir şey yok. Şu anda kafası küçük olan pigmeler de var. İşte aborjinler var. Onların hepsi yaşıyor ve de elendikleri falan da yok. Ve sağ kalanlar çoğunlukla gerçekten sağlıklı kimselerdir. Öte yandan biz uygar insanlar elenme sürecini engellemek için elimizden geleni yaparız. Gerizekalılar, sakatlar ve hastalar için bakım evleri kurarız. Bakın buna yanlış bir şey olarak söylüyor. Yani akıl hastalarına, evet. Evet, yaşlılara bakım evleri konusu çok anlamsız. Zaten kaynaklarımız kısıtlı. Bir de biz onlarla niye paylaşıyoruz diyor. Bakın yani çok facia açıklamalar. Sakatlar ve hastalar için bakım evleri kurarız. Yoksulları koruma yasaları çıkarırız. Yine yanlış olarak nitelendiriyor. Tıp uzmanlarımız her hastayı yaşatmak için en son ana dek bütün ustalıklarını gösterir. Bunu yanlış bir şey olarak söylüyor. Yani niye doktorlar hastaları kurtarmaya çalışıyor ki diyor. Yani ölmelerini istiyor kısaca. Böylece uygarlaşmış toplumların zayıf bireyleri kendi soylarını sürdürmektedir. Evcil hayvan yetiştiriciliği yapmış hiç kimse bunun insan ırkına büyük bir zarar vereceğinden kuşku duymaz. Şimdi burada insanlarla hayvanları kıyaslıyor. Yani evcil hayvan yetiştirenlere sorun diyor. Sakat bir hayvana bakmak, işte onu besleyip tekrar hayata döndürmeye uğraşmak ne kadar anlamsızsa bir insanı da, hasta bir insanı da, sakat bir insanı da veyahut akıl hastası, onu da hastalığını tedavi edip normal bir birey haline getirmek o kadar anlamsızdır diyor. Yani hayvanla insan haşa birbirinden farksız. Zaten Darwinizmin temeli o. Şimdi yine Francis Darwin'in söylediği bir şey var. Francis Darwin kitabında Darwin'in söylediği bir şey var. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yani Avrupa ırklarını medeni ırk olarak ilan etmiş, yaşam mücadelesinde haşa Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Türkleri barbar olarak nitelendiriyor. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların, haşa Türk milletinden bahsediyor ve zencilerden de bahsediyor aynı zamanda, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yani yok edileceğini görüyorum diyor. Yani diyor ki işte Avrupa ırkları yakında Türkleri ve zencileri evrimin bir kanunu olarak, bilimsel bilim zaten bunu emrediyor bize, bu insanların işte haşa aşağı gördüğü insanların yok edilmesini emrediyor. Ve yakın bir gelecekte bu böyle olacaktır diyor. Bakın yani Çanakkale Savaşı, bunun haricinde birçok savaş, yani Türklere karşı yapılan düşmanlığın kökeninde zaten bu açıklamalar geliyor. Şimdi bakalım bu açıklamalardan sonra fikir temeli ne, bu işte Darwin'den alan ve Darwinizm'den alan kişilerin yaptıkları olaylara bir bakalım. Teker teker göz atalım. Şimdi 1875'te ilk olarak Tennessee'de, sonra pek çok eyalette beyaz zenci ayrımı başladı. İşte tuvaletleri ayrı, toplu taşıma araçları ayrı, zenci beyaz diye ayrı yazıyor kapısında. Hı hı. Neden? Çünkü onlar haşa hayvana daha yakın. Hı. Biz gelişmiş Avrupalıların yanında onlarla biz aynı işte yerleri kullanamayız diye bir iddia ortaya atıyorlar. 1890 ile 1901 arasında 1300 aşkın zenci katledildi. Avustralya'daki aborjin yerleşim birimleri 50 yıl içinde vahşi bir biçimde ortadan kalktı. Aborjinleri aşağı ırk olarak görüyorlar. Kayıp halkı olup olmadığının incelenmesi için 10.000 Avustralya aborjin yerlisi gemiyle British Museum'a götürüldü. Bakın yani bir şahıs var. Normal ailesiyle birlikte oturuyor evinde. Kalk kardeşim diyorlar, seni biz götürüyoruz. Nereye gidiyoruz? Sen ara geçiş halkası mısın değil misin? yarı hayvan mısın değil misin, biz bunu anlamak için seni müzeye götüreceğiz, orada test edeceğiz diye 10 bin kişiyi gemiyle British Museum'a götürüyorlar. Yani öyle artık akıl dışı, insanlık dışı uygulamalar başlamış oluyor yani Darwinizm iddiasıyla beraber. Sonra Sydney'deki Avustralya Müzesi'nin müdürü Edward Ramsay, aborjinleri Avustralya hayvanları olarak adlandırdığı bir müze kitapçığı yayınladı. Bakın yani yapılan uygulamaya bakın.
Öyle canlı müze olarak görüyorlar demek ki Avustralya'yı o sırada.
Evet. Evet. Kongolu bir yerli olan Otobenga ara form olarak sergilendiği için intihar etti. Alıyorlar, sen diyorsun ara formsun diyorlar.
Pigme.
Bir evet. Pigme, evet. Seni maymunlarla bir sergileyeceğiz diyorlar. Yani onlara daha yakınsın diyorlar. En sonunda gururuna yediremiyor tabii böyle bir şeyi. Orada insanlar alkışlıyor falan böyle karşısına geçmiş ara form bulundu diye. En sonunda intihar ediyor çünkü aklı başında. Bir insan yani normal.
Kongo'da yaşayan, işte ailesi olan, çocukları evet, olan.
İki çocuk babası bir insan.
Evet.
Şimdi Hitler'in bir sözünü okuyacağım. Çok enteresan. Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor Hitler. Yani biz Alman ırkı üstün ırkız. İnsan biziz. Bizim haricimizdekileri çıkardığınız zaman geriye maymun dansı kalır diyor. Yani onlar maymuna daha yakındır diyor. Bizim milletimiz haricindeki insanlar. Diyorlar ya Hitler çok dindar bir insandı. İşte evrim teorisini savunmazdı. Zaten savunduğu çok açık, kendi sözlerinden de anlaşılan bir şey. Bir de zaten nasıl bir dindar olabilir Hitler? Yani o kadar insanı katleden, şehit eden bir insan nasıl dindar olabilir değil mi? Yani normal aklı başında bir insan onu söyleyemez. Öjeni teorisi çıkıyor zaten o sıralarda devreye. 1933 yılında çıkartılan bir yasa ile 350 bin akıl hastası, 30 bin çingene ve yüzlerce zenci çocuk kısırlaştırıldı. Hitler sarışın, renkli gözlü olan Alman genç kızları bir kampta toplayıp onların SS subayları ile birlikte olmalarını sağlıyordu. Bu yolla üstün ırk oluşturma hayalleri kuruyordu. Yani onları bir arada kampta tutup o neslin, insan neslinin kendi tabiriyle devam edeceğini iddia etmişti.
Ki Öjeni de yine Darwinizmin az önce ilk, birinci ya da ikinci slide'daydı. Darwin'in kendi söylediği, yani işte zayıfların elenmesinin makul olduğu, işte onlara bakılmaması, hastaların iyileştirilmemesi gerektiği fikrini destekleyecek şekilde ortaya çıkmış bir uygulama, bir pratik uygulama.
Evet.
Orada işte akıl hastalarını biz niye bunlara bakarak vakit ve kaynaklarımızı harcayalım ki? Ya da işte niye işte sakatları niye iyileştirmeyle vakit kaybedelim ki? Bunları besledikçe bunlar da bir şekilde eğer çoğalırlarsa, ürerlerse, yani o gözle bakıyorlar. Yani
üremeye
sonuçta
bir şekilde durur,
evet, onların bir şekilde kısırlaştıralım da soyları devam etmesin. Evet. İşte o kan yoluyla o hastalıkları bir şekilde kesilsin, önü kesilsin. Irkımız daha saf hale gelsin şeyinden, evet, fikrinden yola çıkarak bu öjeni, yani insanları katletmeyi makul göstermeye başladılar.
Evet. Yine Mussolini, faşist ve Darwinist lider, 1935-41 yılın arasında Etiyopya'da 15 bin insanı katlediyor. Yine 1911-47 arası Libya'da 1,5 milyon Müslümanı şehit ediyor. Yine Darwinist bir mantıkla, Darwinist bir kafayla. Marx 19 Aralık 1960 tarihinde Engels'e yazdığı mektupta şöyle bir şey söylüyor. Darwin'in kitabı ile ilgili. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor.
Karl Marx bunu
Karl
söylüyor. Komünizmin kurucusu.
Evet. Yani Darwinizmin kendi görüşlerinin doğa tarihine uygulanmış halinin Darwinizm olduğunu söylüyor. Yani bir bütün olarak.
Yani
bütün
komünizm Darwinizme dayanıyor demek ki. Yani
evet,
o fikirden yeşillenmiş bir, evet, şekilde kök bulmuş ve evet, beslenmiş. O şekilde ortaya çıkmış komünizm.
Evet. Evet. Stalin yine şöyle söylüyor. Joseph Stalin. Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini diyor. Yine Darwinist Stalin'de. Stalin köylülerin tüm mahsullerini toplatıyor. Milyonlarca insan kırılarak can veriyor kendi devrinde. Yine 20 milyon insanı katlediyor bir direkt emriyle. Mao, yine komünist lider, Darwinist aynı zamanda, şöyle diyor. Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır. Yani bizi yaptığımız tüm her şey Darwin'in evrim teorisine dayanır diyor. Tüm katliamlar.
Evet. Ya buradaki şey, o kendi toplumunda aç bırakıp zayıf olanların, varsa zayıf ölsün zaten. Güçlü olanlar kalsın. Bizim soyumuzun, evet, işte ırkımızın ya da işte toplumumuzun sağlığı açısından bu gereklidir zihniyetinde. Evet. Bunu rahatlıkla yapabiliyor. burada bir acıma falan söz konusu değil. Bunu bilimsel olarak kendini haklı görmüş oluyor. Sözde bilimsel olarak. Yani bilim de yok zaten o çerçevede. Evet. Ne genetik biliniyor, ne biyoloji detaylı olarak hücrenin temelleri hiçbir şey bilinmiyor. Böylesine ortaya atılmış bir şey. Atmasyon tamamen.
Evet.
Yani bir iddia.
Evet.
Yani öyle bir iddia ki bu işte bakın insanların rahatlıkla öldürülmesine sebep olmuş bir iddia.
Tabii insanların renklerine göre sonuçta öldürüyorlar. Yani onun koyu renkte olması asil olmadığını temsil ettiği için yanlarına bile yaklaştırmıyorlar.
Evet.
Yani onların kafasına göre.
Onların tabii ki onların kafasına göre.
Siyah da asildir, beyaz
tabii
da asildir.
Tabii ki de.
Evet. Her göre değil asildir. Evet.
Birçok filmlerinde de zaten çekmiş oldukları sinema filmleri olsun, dizileri olsun bunları sürekli belirtmişler.
Evet.
Aşağılama, zencileri aşağılama, Müslümanları aşağılama.
Kendilerince.
Şu an bile, kendilerince şu an bile devam etmekte.
Evet. Yine Mao'nun yaptığı katliamlar var. 10 milyon kişi Mao'nun direktifiyle öldürülüyor. 20 milyon kişi cezaevlerinde öldürülüyor. 40 milyona yakın kişi de açlıktan ölüyor. Burada bir bilanço gözüküyor işte birçok ülkede yaşanan olaylardan. Toplam 100 milyon civarında insan sırf komünist diktatörlük altında öldürülüyor. Dünya savaşlarını da katarsak 350 milyon bir ölü çıkıyor. Ölü sayısı çıkıyor karşımıza. Ve bu sadece o devirdeki insanların yani Darwinizm çıktıktan sonra oluyor bunlar. Yani zaten tesadüf diye bir şey yoktur. Böyle bir şey eğer Darwinizm ortaya atıldıktan sonra ve bütün liderler, dünya liderleri de Darwinizmi bir hayat görüşü olarak benimsedikten sonra oluyorsa bu dünya savaşları demek ki bu 350 milyon ölünün sorumlusu Darwinizm'dir.
Evet.
Buradan bu sonuç çıkıyor. Zaten şu anda da yani işte PKK'nın yine mantığı baktığımızda Darwinist mantık, komünist mantık.
Evet.
Yani onlar da zaten karşısındaki kişiye bir insan gözüyle bakmıyor. Yoksa zaten böyle bebekleri nasıl öldürür, nasıl şehit eder? Normal kadınları nasıl şehit eder?
Zayıf kalmış. Değil mi?
Zayıf kalmışları.
Erkekleri,
insanları nasıl öldürür? Yani böyle vahşi bir şekilde. Sadece Darwinist'tir. Yani zaten Apo da söylüyor bunu. Abdullah Öcalan. Darwinist olduğunu söylüyor. Kendi görüşlerinin temelinin Darwinizm'le geldiğini çok net bir şekilde bildiriyor. Dolayısıyla şu anki PKK'nın yaptığı terörün tek çözümü Allah'ın izniyle hocamızın sürekli olarak söylediği inşallah yakın zamanda faaliyetleri de başlatırlar bununla ilgili. Biz de inşallah bu konuda destek veririz hocamızın söylediği kadarıyla. Ve PKK'nın tek çözümü Darwinist fikri propaganda yapılmasıdır. Yani bunun başka bir çözümü olamaz.
Anti-Darwinist
propaganda yapılmasıdır. Evet.
Genelde hocamızın röportajlarına dikkat edersek ettiğimizde hocamız hep olayların özüne dikkat çekiyor. Yani detaya veya böyle uzun konuşmalara değil de onlara pek itibar etmiyoruz. Evrimcilerin yaptığı bu konuşmalara.
Evet.
Hep özüne. Şimdi evrim teorisinin özüne bakarsak şunu görürüz. Allah'ın varlığına inanmayanların öne sürdükleri sapkın bir iddia olduğunu görüyoruz. Bu kadar. Yani bunun dışında evrim teorisinin bilinmesi çok önemlidir. Hiçbir bilimsel ve ilmi dayanağı yoktur. Tamamı safsatadır. Uydurmadır. Yine hocamızın ifadesiyle profesyonelce yalan söyleme sanatıdır. Yani evrim teorisini merak edenler varsa işte size evrim teorisinin açıklaması. Uzmanca, profesyonelce yalan söyleme sanatıdır.
Evet.
Hocamız dedi ki işleri çok zor. Hakikaten işleri çok zor. Niye çok zor? Çünkü 1,5 asırdır evrimciler bir yalanı almışlar. Bunu sözde bilimsel bir açıklama gibi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yani bir cesedi canlı tutmaya çalışmak gibi olmayacak bir işe kalkışmışlar. 1,5 asırdır yoğun olarak yapıyorlar. Daha önce de var senin de anlattığın gibi. Ama hakikaten bu çalışma çok zordur. Çünkü siz bir yalanın doğru olduğunu söylemeye çalışırsanız beyhude çalışmış olursunuz. Yani ne yaparsanız yapın. Cümleleri tersten söyleyin, efendim Latince harfler, kelimeler kullanın, anlaşılmaz terminolojiler kullanın. Ne yaparsanız yapın, sahtekarlıklar yapıyor mesela değil mi evrimciler? Hepsi ortaya çıktı.
Tabii.
Sahte fosiller ortaya çıkardılar, efendim insanla maymun arası ara geçiş formu dediler. Bir tane yeni ölmüş 500 senelik bir adamın kafatasını aldılar. Altına bir maymun çenesi koydular, biraz eskittiler, törpülediler. Ne yaptılar? 40 yıl, 50 yıl British Museum'da sergilediler. Ne diye sergilediler? Sözde
İnsanla maymunun ara geçiş formu diye sergilediler ve bakın bir nesil insanı, bir nesli böyle kandırdılar. Ya o nesil bunu öyle zannetti.
Evet.
Kim yaptı bunu? Evrimciler yaptı. Peki niye yaptılar? Çünkü savundukları şey yalan. Doğru değil.
Evet.
Yalan olan yerde tabii ki ne olur? Sahtekarlık olur. Evet, burada gösterdim. İnsan kafatası yukarıdaki. Altta da orangutan çenesini birleştirdiler. Bir de eskittiler potasyum dikromat kullanarak. Eski bir görüntü verdiler. Evet, Piltdown adamı diye 40 yıl bunu sergilediler. Sonra ne oldu değil mi? Bu müze müdürü bir aldı onu, bir baktı, bir teste tabi tuttu. Bir de gördü ki üst taraf insan kafası, alt taraf çene maymun. Hem de yeni ölmüş. Evet.
Müze müdürü de değil. Orada normal işte çalışmalar, yeni bir yaş tahlil metodu geliştiren bir bilim adamı. Evet. Flor yaş tahlil
metodu. İzniyle.
Evet, orada bütün fosilleri değerlendirirken her fosilin kendine ait bir yaşı var. Normal çıkıyor.
Hı-hı.
Ancak buna geldiğinde bir de bakıyor ki kafatasıyla, kafatası kısmıyla çene birbirini tutmuyor.
Evet.
Apayrı kemikler bunlar.
Evet.
Ayrı canlılara ait, ayrı türlere ait. Yani sahtekarlığın o kadar açık ve net ki diyor burada. Nasıl doğmuş da fark edilmemiş? Dişler o kadar açıkça yontulmuş olduğu belli ki, açık ortada ki. Artı potasyum dikromat da çok basit bir kimyasal. Hı-hı. Yani lekeler üzerine lekeler bırakan, yani eskitilmeye çalışıldığı çok amatör bir yöntem hatta. Çok profesyonel bir şey de değil. Ama bakın buradan ne anlaşılmış oluyor biliyor musunuz? Yani 40 yıl boyunca sergilenmiş. 40 yıl boyunca da yüzlerce, 500'e yakın doktora tezi hazırlanmış. O sahte fosil üzerinde.
Evet.
Yani evrimciler birbirlerini şey yapmışlar. Yani bu sahtekarlığı göz ardı etmişler. Ortaya çıkmaması için özel bir çaba var burada.
Evet, kesinlikle.
Yani hepsi olayın farkında. Ya fark edilmeyecek gibi değil çünkü.
Evet.
Potasyum dikromat anlaşılıyor. Dişlerin törpülendiği, üst çene uyması için özellikle törpülendiği pörpü izleri anlaşılıyor, görülüyor. Ama buna rağmen 500 bilim adamı, bakın her biri geliyor üzerinde doktora tezi yapıyor. Neden? Kariyer olarak yükselmek amacıyla.
Evet.
Yani birbirlerini bu şekilde bir yerlere getiriyorlar açıkçası.
Evet.
Sahte bir fosil de bu şekilde kullanılmış oluyor.
Evet.
Evet. Şimdi ünlü bir söz var. Yalancının mumu kısa yanar diyelim.
Evet.
Bunların da mumu söndü, evrim teorisini savunan vatandaşların mumu söndü. Ne zaman söndü? 1979 yılında söndü. Nasıl söndü?
İnşallah.
Değerli hocamızın ilmi çalışmalarına başlamasıyla söndü inşallah.
İnşallah.
Estağfurullah hocam. Estağfurullah, sizden bahsediyorduk hocam.
Tabii.
Estağfurullah.